Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillah nahmiduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdihillahi fela muzille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve neşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Amma ba'd, fe inne estagal hadisi kelamullah ve hayrul hedi hedi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrul umuri muhtesatiha ve kullu muhtesetun bid'a ve kullu bid'atun zalale ve kullu zalaletun finnar. Ebu Malik el-Eşcai babasından rivayet ederek dedi ki, Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu: Kim Allah'ı tevhid eder ve Allah'tan başka kendisine ibadet edilenlere küfrederse, yani onları reddederse, inkar ederse, kanı ve malı haramdır ve onun hesabı Allah'a kalmıştır. Bu hadis, Allah'ı tevhid edip Allah'tan gayrı kendisine ibadet ve itaat edilen şeyleri inkar eden kimsenin mümin olduğu ve onun kanını ve malını haram olduğuna delildir. Yani onu öldürmek, onun canına malına zarar vermek haramdır. Kim la ilahe illallah tevhidini gerçekleştirirse. Allah'ı tevhid, isim ve sıfatlarında, ibadette ve hükümlerinde hiçbir şeyi ona ortak koşmamaktır. Ona ortak koşmamak ise tevhid akidesini çok iyi bilmek, şirk ve küfür olan şeylerden uzak durmak demektir. Öyleyse tevhid dini olan İslam, Kur'an ve sünnette müminin sahip olması emredilen akide ve Allah'tan başka kendisine ibadet edilen şeyler bilinmeden sahih bir şekilde bilinemez. Böylece halis bir din ve sahih bir akide, tevhidi Kur'an ve sünnetteki esaslar üzerine bina etmenin en önemli iki rüknü olmuş oluyor. Allah'tan gayrı kendisine ibadet edilen şeyler arasında çağdaş mabutlar, heva, şöhret, müzik, şehvetler ve Allah'ın kitabına dayanmayan kanunlar ve ideolojiler zikredilebilir. Hadis bu iman üzere olanların mümin olduğunu söylemektedir. Ancak heva ve hevesini ilah edinmiş ve Allah'a ibadeti kendi nefsine ağır gören kimseler, tevhidin zahir olan rükünlerini terk ettikleri için kanlarını ve mallarını koruyamazlar. İslam'a girdikten sonra kafirler gibi yaşama ve itikad etme, o kimseye mürtet hükmünce muameleyi gerektirir. Ancak kişi tevhide rağmen kendisiyle Allah arasındaki gizli kalan şeyin hesabını yalnız Allah'a verecektir. Tevhidin tahkiki için öncelikle Allah Azze ve Celle'nin esma ve sıfatında, uluhiyet ve rububiyetinde tevhid edilmesi gerekir. Buna marifetullah, yani Allah'ı bilmek, Allah'ı tanımak denir. Sonra dinini ve rasullerini hangi gaye ile gönderdiğinin bilinmesi dinde ikinci adımdır. Ki Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman peygamberlerin bütün hepsinin kıssasında deyiniz ki la ilahe illallah. Bütün peygamberleri davet ettikleri şey bu olmuş. Üçüncü merhale ise kelime-i tevhidin manasında zaten vardır. O da tüm şirk ve küfür türlerini tanıyıp reddetmek ve tağuta imanı ve ona itaati reddetmektir. Şimdi ilah kendisine ibadet edilene her şey demek. Tağut ise Allah'a ibadetten alıkoyan her şey demek. Burada böyle bir fark var.
Benzin alırsın, tamam mı?
Allah'a ibadetten alıkoyan her şey tağut. Kendisine ibadet edilene, kulluk edilene her şey de ilah. Bu iki kavramı iyi bilelim. Mesela İsa Aleyhisselam'a ilah edinmek.
Tamam, ben aran için diyorsun.
İsa'yı ilah edindiler. Uzeyr Aleyhisselam'ı ilah edindiler.
Evet hocam.
İşte bu İsa ve Uzeyr Aleyhisselam, bunlar Allah yolunda alıkoyan kimseler değildi. Bilakis Allah'ı tevhid etmeye çağıran birer peygamberdi bunlar. Fakat bunlar ilah edinildi. Tağut ise Allah'tan alıkoyan her şey. Bu devlet olabilir, zalim bir diktatör olabilir, şeytan olabilir, kişinin nefsi olabilir, annesi babası olabilir. İşte tağutu reddetmek bu. Allah yolunda, Allah'a kulluktan alıkoyan her şeyi reddetmek tevhidin gereği. Onlara karşı çıkmak, tağuta karşı çıkmak. Tevhidin gereği. Demek ki anne baba veya emrine tabi olduğun bir kimse sana Allah'a isyan etmeni emrederse o an için tağut pozisyonundadır. Onu reddetmen gerekir. Ona karşı durman gerekir. Annen ve baban dahi olsa. Fakat anneye ve babaya asıl olan itaattir. Neydi? Marufta. Şeriatın hayır gördüğü şeylerde. Şeriatın meşru gördüğü şeylerde. İtaat etmendir. İsyan emrederlerse kimseye itaat yoktur. Bu durumda zahire muhalif bir şekilde, hani tarikatçılar der ya, zahir batın şekilde bir ayrım yaparlar ya dini hükümlerini. İşte şeyhin sana öğle namazını kılma dese kılmayacaksın. Zahirde kılmak gerekir ama batında onun gizli bir manası vardır. Ne oldu? Şeyh tağut oldu işte. Şeyh burada tağut oldu. Muaz bin Cebel radıyallahu anh diyor ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana dedi ki Allah'ın kulları üzerindeki hakkı nedir? Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselam Muaz radıyallahu anh'a soruyor. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı nedir? Dedim ki Allah ve Resulü daha iyi bilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki yalnız ona ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamalarıdır. Demek ki Allah'ın kullar üzerindeki hakkı buymuş. Mutlaka yerine getirmesi gereken hakkı buymuş. Sonra dedi ki bunu yapınca kulların Allah üzerindeki hakları nedir? Yani kullar Allah'a ibadet ettiler ve ibadetlerinde Allah'a hiçbir şey ortak koşmadılar. Kulların Allah'tan alacağı hak nedir? Muaz radıyallahu anh Allah ve Resulü daha iyi bilir dedi. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam buyurdu ki onları bağışlaması ve onlara azap etmemesidir. Bu da Buhari ve Müslim'in rivayet ettikleri bir hadis. Allah'ın kulları üzerindeki en yüce hakkı ona ortak koşmadan tevhid üzere ona ibadet etmektir. İbadet Kur'an'daki geniş anlamıyla. Bakın ibadet tanımına neler giriyor. Dua, istigase yani gaybi yardımı ancak Allah'tan istemek. Yardım istemek Allah'tan. İstigase.
İbadete giriyor ya hocam.
Tabi ibadettir. Başka birisinden istigase yaptığın zaman işte medet ya gavs veyahut da bunun gibi şeylerle
evet.
Şefaat ya Resulallah gibi mahluk olan birisinde gaybi bir yardım istemek bir şey istemek değil. Bir şey istemek dediğin zaman farklı bir durum olur. O zaman Huzeyfe şuradan şu yastığı bana ver dediğin zaman haşa müşrik demek gerekir ama öyle değil. Bu senin yapabileceğin bir şey.
Evet.
Gaybi yardım, manevi yardım.
Manevi yardım.
Yalnız da Allah'tan istemek. Buradaki tevhid. Zikir. Zikir de bir ibadettir. Korku. İbadet.
Allah'tan.
Korku ibadettir bak. Allah'tan korkmak gerekir. Nedir? Bu iman bak. Yalnızca Allah'tan korkmak nedir? Tevhid.
Tevhid.
Bak bu da ibadet de tevhide giriyor aslında. Yalnızca Allah'tan korkmak. Allah'tan korkmayan neden korkar? Her şeyden korkar.
Evet.
Mesela demin örneğini verdiğimiz gibi biz rızık dedik ama başka şeyler. Mesela sana zulmetmesi mümkün olan bir otorite insanlar arasından, mahlukat arasından bir otorite sana diyor ki Allah'a isyan et. Veya Allah'a isyanı içeren bir şey yapmanı emrediyor.
Evet.
Sen ondan korkar da
onu yaparsan
Allah'ın korkusunu bir tarafa atmış olursun. Allah'ın yalnız Allah'tan korkmak gerektiği bir yerde başka birisinden korkarak işte bu korku ibadetinde şirk koşmuş olursun. Şirkin her türlüsünden Allah'a sığınırız. Sevgi.
Sevgi.
Şimdi sevgi ibadet olduğuna göre ibadette de asıl olan istenen matlub olan Allah'ın bizden istediği tevhid olduğuna göre yalnız Allah'ı seveceğiz. O zaman biz kimseyi sevemeyeceğiz mi? Yani anne evladını kadın kocasını koca karısını sevemeyecek mi? Bu manada değil. Burada sevgide tevhid şöyle ortaya çıkar. Herhangi bir kimseyi Allah sevdiği için seveceksin. Allah'ın sevdiği, Allah'ın razı olduğu yolda olduğu için seveceksin. Ama Allah'a isyan üzere olan bir kimse, kendi evladın dahi olsa, kendi karın, kendi çocuğun, kendi baban dahi olsa sevemezsin. Niye? Allah'ın sevmediği bir hal ve gidişat üzerindedir o. Bakara suresinin 165. ayetinde ne buyuruyor Allah Azze ve Celle? Müşriklerden bahsederken Allah'ı sever gibi başkalarını severler diyor. Müminler ise Allah'ı her şeyden çok severler diyor. Allah'ı sever gibi başkalarını sevmek demek, biz mesela Celaleddin Rumi veyahut da bir başkalarından bahsettiğimiz zaman, bunların pisliklerini söylediğimiz zaman, şeriattan ne kadar yüz çevirmiş olduklarını söylediğimiz zaman veyahut da insanların aşırı muhabbet besleyip bulundukları mertebeden yukarı çıkardığı bazı zatların aslında ne kadar tevhide muhalif işler yaptıklarını ortaya koyduğumuz zaman ne diyorlar? Onlar bizim bilmediğimiz şeyleri bilirler diyorlar. Sen anlayamazsın bunları diyorlar. Bu ne demek? Allah'ın kesin hükmüne rağmen başka birilerini sevmek, Allah'ın sevmediği bir takım tavırları başkasının hatırına sevmektir bu. Açıkça Allah'ın emrine aykırı hareketler var burada. Fuhuş var, münkerat var. Buna rağmen o zatı Allah'ın dostluğu kabul etmek ne oluyor? Sevgiyle şirk oluyor işte bu. Şimdi biz bu açılardan baktığımız zaman tasavvufun her tarafı şirke bulanmış.
Allah muhafaza hocam.
Allah korusun.
Allah korusun.
Allah için nefret etmek, ibadet kavramına dahil olan şeylerden birisi. Allah için sevmek, günahlardan tevbe ve istiğfar etmek, emri bil maruf ve nehy anil münker yapmak, yani iyiliği emretmek ve kötülüğü yasaklamak, ilim öğrenmek ve onu yaymak, Allah yolunda infak, Allah yolunda harcamak, yani bu infak, malını harcarsın, canını harcarsın, vaktini harcarsın, sevdiğin şeylerden infak edersin. İnsanların arasını ıslah etmek, düzeltmek, ara bulmak Müslümanların arasında. Allah yolunda cihat, tüm müminlere nasihat etmek, sevgiyle bağlanmak ve hayırlarını istemek. Geçen hafta Buhari şerhinde okuduğumuz gibi Hazreti Şerif'te ne buyuruyordu? Kişi kendisi için sevdiği, istediği şeyi mümin kardeşi için de istemedikçe imanı kemal bulmaz. Kendisi için sevdiği şeyi mümin kardeşi için de istemedikçe. Ne için istemedikçe? Sırf mümin olduğu için istemedikçe. Namaz, hac, oruç, kurban bunlar zaten hepimizin bildiği ibadet türleri. Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmek. Allah'ın kulları bunu yaptıkları zaman yeryüzünde Allah'ın dinini ikame etmiş olurlar. Bu da sadece ve sadece Allah'a ibadet etmek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamakla mümkündür. O halde halis ibadet tevhidi inşa eder. Riya, dalalet ve bidatlerle karışık ibadetler ise insanı tevhid akidesinden çıkarıp şirke düşmesine sebep olur. Allah katında azap görmemenin tek şartı budur. Azaba uğramamanın tek şartı budur. Buradaki azap mutlak olan azaptır. Mutlak azapta ancak şirk ve küfür olunca söz konusudur. Hadisten anladığımız diğer bir husus ise Allah'ın mümin kullarına güzel amelleri ve itikatları karşılığında kendilerine ihsanla muamele edip azap etmeyeceğidir. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma diyor ki Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle derken işittim. Ey insanlar, Rabbinize tevbe ediniz. Çünkü ben bir günde ona 100 kere tevbe ediyorum. Bunu da İmam Müslim rivayet ediyor. Allah Teala kimi günahları işlenen salih amellerle siler. Abdestin, sadakanın ve insanın helal yoldan ailesini geçindirmesi ve Müslümanlar hakkında güzel zan sahibi olması gibi. Bu iyasetler kötülükleri siler. Muaz bin Cebel ve Ebu Zer radıyallahu anhumadan gelen rivayetlerde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, nerede olursan ol Allah'tan kork, işlediğin kötülüğe mukabil olarak onun karşılığında iyilik yap ki onu silsin buyuruyor. Allah Azze ve Celle Hud suresi 114. ayetinde muhakkak ki hasenat iyilikler kötülükleri götürür, siler buyuruyor. Demek ki günah işleyen insan, ki günah işlemeyen insan bulamazsınız. Hata etmeyen insan bulamazsınız. Hepimiz günahkarız. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi hadis-i şeriflerinde. Bütün beşer, bütün insanlar hata edicidir. Hata edenlerin hayırlılar ise tevbe edenleridir. Tevbe etmek dile düşen şey nedir? Allah'tan bağışlanma istemektir. Ya Rabbi beni bağışla demektir. O günaha bir daha dönmemeye azmetmek, kesin kararlı olmaktır. Bu yolda çalışmaktır. Tevbe etmenin sahih olması, Allah katında makbul olmasından sonra o günahın silinmesi için de hayırlı ameller işlemeli ki, mesela dilinle kötü sözler söylemişsindir, kalp kırmışsındır. Dilinle bir takım hasenat yaparsın, ilim söylersin, insanlara nasihat edersin, Allah'ı zikredersin. Ne olur? Dilin işlediği bir kötülüğe karşı dilin işlediği bir iyilikle o günahı örtersin. Bunun gibi. Allah Azze ve Celle kitabında şöyle buyuruyor. De ki, ey nefislerine karşı zulüm edenler, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Gerçekten Allah bütün günahları bağışlar. Zümer suresi 53. ayet. Her müminin günahlarından tevbe ederek geri dönüp pişman olması ve bir daha o günahı yapmaması veya yapmamaya da azmetmesi dinde önemli bir farzdır. Tevbe Allah'a karşı sadık olup imanda nifak ve şek üzere olmamaktır. Tevbe Allah ile kul arasında bir ahittir. Kul bu ahdi bozmadıkça tevbesi Allah katında kabuldür. Tevbenin iki türü vardır. Şirkten ve küfürden İslam'a girme anlamında tevbe, diğeri de İslam'dan sonra işlenen günahlardan tevbedir. Tevbenin esası insanın öncelikle Allah'ın kendisine emrettiklerini yerine getirmesidir. Çünkü bu onun duasını ancak sahih olan ameller Allah'a yüceltecektir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam günde 100 kere tevbe etmesi onun günah işlemiş olmasından değil, Allah'ı zikreden ve şükreden bir kul olmasına binaendir. Allah'ı istiğfarla anmak, onu isimleriyle tesbih etmektir. Bazen bulunduğu meclislerden kalkmadan önce 100 kez Rabbim beni bağışla ve tevbemi kabul et, zira sen tevbeleri çokça kabul edensin ve çok bağışlayıcısın derdi. El-Egar el-Müzeni radıyallahu anh'ın rivayet ettiği diğer bir hadis-i şerifte de Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurur. Vallahi ben bir günde 70 kez Allah'a istiğfar ve tevbe ediyorum. Yani bir bu Buhari rivayeti, diğer Müslim rivayetinde 100 kez demişti. Bunlar sayı belirlemek için değil. Yani 100 kere sayı olarak 70 kere bu ifadeleri Araplar İşte çokça tevbe ediyorum anlamında. Mesela 40 sefer söyledim yapmadın deriz ya biz.
Evet.
Aslında 40 sefer söylemiştim. Söylememiştir o. 1000 kere de söyledim dersin mesela. Bu nedir? Mübalağadır. İşte bu da bazen 70 söylemesi, bazen 100 söylemesi birbirine çelişki değil. Bunlar belli bir sayı belirlemek için değil, çokça Allah'tan bağışlanma dilediğini ifade ettiği için bu şekilde farklı varyantlarla gelmiştir. Hiçbir günahı olmamasına rağmen Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam bile günde 70 ve 100 kez tevbe ettiğini söyleyerek tevbenin önemine işaret etmiştir. Tevbenin şartları arasında tevbe ettiği günahlara bir daha dönmemek, yaptığı kötülüklerden pişman olmak, işlemiş olduğu günahlara bir daha dönmemeye azmetmek iradesi zikredilebilir. Bu zikrettiğimiz şartlar hem şirk ve küfürden tevbe hem de İslam'a girdikten sonra işlenen günahlardan tevbe için geçerlidir. Bu da yeniden imanı, ıslahı ve dini açıkça yaşamayı gerekli kılar. Demek ki tevbenin şartı neymiş? İşte bu pişmanlıktan sonra o günaha dönmemek, yani İslam'ı hayatın tarzı haline getirmek. Allah'ın dinini kendi nefsine hakim kılmak. Kendi nefislerine Allah'ın şeriatını hakim kılmayan insanların Allah'tan devletlerinde Allah'ın şeriatını hakim kılmasını isteniyor. Hakkı yok. Bizler önce bir kendi nefislerimizde, kendi ailelerimizde, kendi sorumluluğumuz altında olanlara karşı Allah'ın hükmünü geçerli kılalım ki Allah da bize o zaman yardım etsin.
Yeryüzüne hakim olması diye önce içinde bir hakim oldum bakalım.
Rad suresi 11. ayetinde buyuruyor ki Allah Azze ve Celle, siz kendi nefislerinizde olanı değiştirmedikçe Allah sizin işlerinizi değiştirmez, başınızdakileri değiştirmez yani. Ben yanlış da söylüyor olabilirim. Bu İsra mıydı? Rad suresi miydi? Karıştırıyor olabilirim. Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Biriniz devesi kaybolup sonra da onu bulunca sevinir mi? Dediler ki evet ey Allah'ın Resulü. Buyurdu ki Muhammed'in nefsi elinde olana kasem ederim ki, yemin ederim ki Allah kulunun tevbe etmesinden, birinizin devesini kaybettikten sonra bulmasından ötürü duyduğu sevinçten daha fazla sevinir.
Allah
Teala kulun tevbesine seviniyormuş demek ki. Bu da tevbenin Allah katındaki değerini gösterir. Kul tevbe ederken umut ve hüsnü zanla Rabbinin merhametine, mağfiretine, ihsan ve inamına sığınarak onun güzel isim ve sıfatlarıyla onu hem zikreder hem de ona hamd eder. Böylece kul kalbini, aklını ve nefsini terbiye eden yola koyulur. Bunun adına da hidayet denir. Zira Allah Kur'an'da tevbe eden kullarını çok güzel isimlerle anmış ve onları cennette müjdelemiştir. Tevbe, mümin insanı kendi nefsinde terbiye eder ve onu insanlar arasında hayrı, doğruluğu ve iyi olanı yaymayan namzet bir insan yapar. Bu hadiste aynı zamanda Allah Azze ve Celle'nin bir sıfatını da öğrenmiş oluyoruz. O da sevilmedir. Demek ki Allah sevinir. Allah'ın sıfatlarından birisi. Şimdi diğer bir hadis-i şerifte eğer siz hiç günah işlemeyecek olsanız Allah-u Teala sizleri helak eder. Yani sizleri öldürür. Günah işleyen fakat tevbe eden bir halk yaratır.
Evet.
Yaratırdı. Allah kulunun tevbesine demek ki böyle sevinmiyormuş. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh ve Enes bin Malik radıyallahu anh Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam'ın şöyle buyurduğunu rivayet ediyorlar. Gerçekten Allah kulunun tevbesinden birinizin bir çölde devesini kaybettikten sonra uyandığında devesini başucunda görmesinden duyduğu sevinçten daha çok sevinir. Hadisten alacağımız derslere işaret etmeden Allah Azze ve Celle'nin şu ayetini hatırlamamız gerekmektedir. Allah çok tevbe edenleri sever ve çok temizlenenleri de sever. Bakara 222. ayet. Günahlardan tevbe ettikten sonra defalarca da olsa tevbesini bozan kimselerin ondan sonra tevbe etseler dahi Allah onların tevbelerini geri çevirici değildir. Allah'ın tevbe kapısı cennet kapısıdır.
Açık.
Allah Teala bununla da rahmetinin ne kadar geniş olduğunu bize göstermiştir. Tevbede devamlılık sergileyen kul asla Allah'tan ümidini kesmeyen ve Allah hakkında hüsnü zanneden bir kimsedir. Ancak şunu bilmek gerekir. Allah Teala'nın kulunun tevbesine ihtiyacı yoktur. Burada Allah Azze ve Celle'nin sevinci kulunun hidayet yoluna girip onun azabından kurtuluşu seçmiş olmasındadır. Kul akıbetinin ne olacağını bilemez. Fakat Allah Teala onun akıbetini ondan daha iyi bilir. Dolayısıyla kulun dalalet ve küfür yolunu seçmesini sevmez. Ebu Hüreyre radıyallahu anh diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı şöyle derken işittim. Kullardan bir kul bir günah işledi. Dedi ki ey Rabbim ben bir günah işledim. Beni bağışla. Rabbi dedi ki kulum kendisinin günahları bağışlayan, günahından ötürü hesap soran bir Rabbi olduğunu bildi dedi ve onu bağışladı. O kul belli bir süre geçtikten sonra tekrar bir günah işledi ve şöyle dedi. Ey Rabbim ben bir başka günah daha işledim. Benim o günahımı bağışla. Rabbi dedi ki, kulum günahları bağışlayan ve ondan hesap soran bir Rabbinin olduğunu bildi dedi ve onu bağışladı. Yine Allah'ın dilediği bir müddet geçtikten sonra bir günah daha işledi. Dedi ki, ey Rabbim, ben bir günah daha işledim. O günahımı bağışla. Rabbi dedi ki, kulum günahı bağışlayan ve ondan hesaba çeken bir Rabbinin olduğunu bildi dedi ve şöyle dedi, söyledi. Kulumu bağışladım, dilediğini yapsın. Allah Azze ve Celle Kur'an'da şirkin dışındaki günahları bağışladığını bizlere haber vermiştir. Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındaki dilediği günahı dilediği kulu için bağışlar. Nisa suresi 48. ayet.
Dilediği ne alacak değilsin.
Hocam bir çay getirin.
Az kaldı şu bitsin onlar. Allah Teala kebairde yani büyük günahlarda ısrar edip tevbe etmeden ölenleri bağışlamaz. Kul günah sahibi de olsa tevhid üzere yani bu ifadeyi dikkate almayın. Bu ibareyi söylenmemiş kabul edin. Bu doğru bir söz değil. Kul günah sahibi de olsa tevhid üzere Allah'a ibadet edip onun hakkında hüsnü zan üzere amellerinde kusur bulunsa da ölürse affı umulur. Yani tevhid üzere ölürse yani şirk koşmadan ölürse büyük günahları da olsa onun affı umulur. Tevbe kapısı kulun son nefesini vermeden ve aklı başında olduğu sürece açıktır. Kim gerçek ve halis bir manada Allah'a tevhid ederek ve daha önce varsa işlemiş olduğu şirk, küfür, dalalet ve bidat gibi günahlarının cümlesinden tevbe ederek ölürse onun Allah'ın rahmetine kavuşacağı umulur. Kur'an ve sünnette tevbenin kabulüyle ilgili şartlar bütün açıklığıyla bizlere öğretilmiştir. Buna açıklamalar esnasında değindik diyor. Buna kısaca işaret edecek olursak günahı terk etmek, yani işlediğin günaha son vermek, pişman olmak, işlenen günahlara ikinci kez dönmemeye azmetmek, ilim ve amelde ifsad ettiğin yerine ıslahta bulunmak, yani onları düzeltecek salih amellerde bulunmak, ketmettiğini de insanlara beyan etmek, yani gizlediği ilmi insanlara açıklamak. Tevbenin şartlarındandır. Aşırı oku da inşallah devam edelim. Tamam.
Bismillahirrahmanirrahim. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
آمين.